56. Andrea Cavalcanti. Monte Cristo, Baptiste'nin Mavi diye adlandırdığı salona girdi. Orada kendisini körüklü bir arabanın yarım saat önce kapının önüne bıraktığı, oldukça şık giyinmiş, rahat tavırlı bir genç bekliyordu. Baptiste'nin eşkali kendisine kont tarafından verilmiş bu uzun boylu, sarı saçlı, kızıl sakallı, siyah gözlü, al yanaklı, bembeyaz tenli genci tanımakta zorlanmamıştı. Umursamaz bir ifadeyle sedire yayılmış genç adam, kont salona girdiğinde altın topuzlu küçük bir bastonla çizmesine vurmaya dalmıştı. Monte Cristo'yu görünce hemen ayağa kalktı. ''Sayın Monte Cristo kontu mu?'' dedi. ''Evet, monsieur, sanırım Sayın Vicomte Andrea Cavalcanti ile tanışma onuruna erişiyorum.'' ''Vicomte Andrea Cavalcanti'' diye tekrarladı. Bu sözleri küstahça selam vererek söyleyen genç adam. ''Yanınızda sizi bana tanıtacak bir mektup olmalı.''
''Bana garip gelen imzasından dolayı size o mektuptan bahsetmek istemiyordum.''
''Denizci Simbad, öyle değil mi?''
''Tam da öyle. Oysa ben sadece Binbir Gece masallarındaki Denizci Simbad'ı tanırım.''
''Evet, onun torunlarından, benim çok zengin arkadaşlarımdan biri. Gerçek adı Lord Wilmore. Gariplik sınırlarını aşan çılgınca davranışları vardır.''
''Ah, işte bu bilgiler bana her şeyi açıklıyor.'' dedi Andrea. ''O zaman sorun yok demektir. Onu, İngiliz'i, tanımıştım.'' ''Tamam, çok güzel. Sayın Kont, hizmetinizdeyim.''
''Söylemekle beni onurlandırdığınız şey doğruysa,'' diye yanıtladı Kont gülümseyerek, ''umarım bana kendiniz ve aileniz hakkında bazı bilgiler vereceksiniz.''
''Memnuniyetle Sayın Kont,'' diye karşılık verdi genç adam, hafızasının sağlamlığını belli eden akıcı bir dille. ''Söylediğiniz gibi adım Vicomte Andrea Cavalcanti, Floransalı Patrisilerin resmi listesinin yer aldığı defterde adı yazılı Cavalcantilerin soyundan gelen binbaşı Bartolomeo Cavalcanti'nin oğluyum. Babam yarım milyonluk bir gelire sahip olduğundan oldukça zengin olan ailemiz yine de bazı felaketler atlatmış ve ben Monsieur 5-6 yaşımdayken hayırsız bir eğitmen tarafından kaçırıldım. Babamı 15 yıldır görmedim.'' Ergenlik çağına gelip kendi kendime özgürce düşünebildiğim günden beri onu boşu boşuna arıyorum. Nihayet dostunuz Simbad'ın bu mektubundan onun Paris'te olduğunu ve hakkında haber almam için size danışmam gerektiğini öğrendim.
''Aslında Monsieur, bana anlattıklarınız çok ilginç,'' dedi Kont. Kötülük meleğininkine benzeyen bu rahat ifadeli yüze kasvetli bir memnuniyetle bakarken. ''Ve dostum, Simbad'ın öğretilerine harfi harfine uymakla çok iyi yaptınız. Çünkü babanız gerçekten de burada ve sizi arıyor.'' Salona girdiğinden beri gözlerini genç adamdan hiç ayırmayan Kont, onun kendinden emin bakışlarına ve sesinin güven verişine hayran olmuştu. Ama gayet doğal söylenen ''Babanız gerçekten de burada ve sizi arıyor'' sözleri karşısında delikanlı yerinden sıçramış ve haykırmıştı.
''Babam, babam burada mı?''
''Elbette,'' diye yanıtladı Monte Cristo. ''Babanız binbaşı Bartolomeo Cavalcanti.'' Genç adamın yüzüne yayılan korku ifadesi neredeyse hemen silinip gitti.
''Ah, evet, bu doğru,'' dedi. ''Binbaşı Bartolomeo Cavalcanti, Sayın Kont, demek sevgili babamın burada olduğunu söylüyorsunuz.''
''Evet, Monsieur, hatta az önce yanından ayrıldığımı ve kaybolan o sevgili oğluyla ilgili anlattıklarından çok etkilendiğimi de belirteceğim. Gerçekten de bu husustaki kederi, endişeleri, umutları dokunaklı bir şiir eder.'' Nihayet günün birinde oğlunu kaçıranların yüksek bir meblağ karşılığında onu geri vermeyi ya da nerede olduğunu söylemeyi önerdiklerini öğrenmiş. Ama her şeyini vermeye hazır olan bu iyi yürekli baba bu parayı İtalya vizeli bir pasaportla birlikte Piemonte sınırına göndermiş. Sanırım Fransa'nın güneyindeydiniz.
''Evet, Monsieur,'' diye yanıtladı Andrea, canı çok sıkılmış bir halde. ''Evet, Fransa'nın güneyindeydim.''
''Bir arabanın sizi Nice'ta beklemesi gerekiyordu.''
''Evet, Monsieur. Araba beni Nice'tan Cenova'ya, Cenova'dan Torino'ya, Torino'dan Chambéry'ye, Chambéry'den Pont de Beauvision'e, Pont de Beauvision'den Paris'e getirdi.''
''Mükemmel. Yolda hep sizinle karşılaşmayı umuyordu çünkü o yoldan geliyordu. Güzergahı bu yüzden öyle belirledi.''
''Ama,'' dedi Andrea, ''sevgili babam benimle karşılaşsaydı beni tanır mıydı? Bundan emin değilim. Ondan ayrıldığımdan beri bir hayli değiştim.''
''Ah, kan çeker,'' dedi Monte Cristo.
''Evet, bu doğru,'' diye yanıtladı genç adam. ''Bunu hiç düşünmemiştim.''
''Şimdi,'' dedi Monte Cristo, ''Marki Cavalcanti'yi endişelendiren tek bir husus var. Yanından ayrıldığınızdan beri, sizi kaçıran zalimlerin size nasıl davrandıklarını, size doğuştan gelen soyluluğunuza uygun yaklaşıp yaklaşmadıklarını,
Nihayet maruz kaldığınız ve fiziki acılardan yüz kat daha derin ahlaki ızdırapların, doğanın sizi cömertçe donattığı yeteneklerinize zayıflatıp zayıflatmadığını ve sosyetedeki statünüze uygun davranabileceğinize inanıp inanmadığınızı merak ediyor.
Monsieur, diye geveledi afallayan genç adam. Umarım size yanlış bir bilgi...
Bana mı? İsminizi ilk kez insan düşkünü dostum Wilmore'dan duydum. Sizi zor koşullar altında yaşarken tanıdığını biliyorum. Bu koşulların ne olduğunu bilmiyorum ve ona bu konuda hiçbir şey sormadım. Meraklı biri değilim. Başınıza gelen felaketler ilgisini çekmiş. Yani ona ilginç görünmüşsünüz. Bana sizi cemiyet hayatında kaybettiğiniz mevkiye yeniden ulaştırmak, babanızı aramak ve bulmak istediğini söyledi. Aradı ve burada olduğuna göre buldu. Nihayet dün bana yaşadıklarınızla ilgili bazı bilgiler vererek sizin buraya geleceğinizi bildirdi. Hepsi bu. Dostum Wilmore tuhaf bir adamdır ve aynı zamanda tuhaflıklarının kendisine zarar veremeyeceği ölçüde bir altın madeni kadar zengin ve güvenilir biridir. Ona bilgileri doğrultusunda hareket edeceğime söz verdim. Şimdi Monsieur, sorumdan dolayı kendinizi incinmiş hissetmeyin. Size bazı konularda yardım etmek zorunda olduğum için başınıza sizin iradeniz dışında gelen ve benim gözümdeki saygınlığınızı hiçbir şekilde azaltmayan felaketlerin sizi iyi bir izlenim bırakmanız için servetinizin ve isminizin davet ettiği bu cemiyete az da olsa yabancı kılıp kılmadığını öğrenmek isterim.
Monsieur, diye yanıtladı. Kont konuştukça şaşkınlıktan yavaş yavaş kurtulan genç adam. Bu konuda içiniz rahat olsun. Beni babamdan ayıran ve hiç kuşkusuz daha sonra iyi bir para kazanmak için beni yine babama satmayı planlayanların benim şahsi yeteneklerime zarar vermemeleri, hatta mümkünse bu yetenekleri daha da geliştirmeleri gerekiyordu. Bu yüzden oldukça iyi bir eğitim aldım ve bu çocuk hırsızları tarafından tıpkı Anadolu'da kölelerini Roma pazarlarında daha pahalıya satmak için dil bilgini, doktor ya da filozof yapan efendilerin usulüyle yetiştirildim.
Monte Cristo memnuniyetle gülümsedi. Görünen o ki Monsieur Andrea Cavalcanti'den bu kadarını ummamıştı.
''Zaten'' diye devam etti genç adam, ''eğitimimde ya da daha doğrusu cemiyet hayatıyla ilgili alışkanlıklarımda bir eksiklik olsa bile sanırım doğumumla başlayan ve gençliğim boyunca sürüp giden felaketler dikkate alınarak onları bağışlama hoşgörüsü gösterilecektir.''
''Tamam'' dedi Monte Cristo umursamaz bir ifadeyle. İstediğinizi yapabilirsiniz Vilkont çünkü özgür bir insansınız ve ne yapacağınız sizi ilgilendirir. Ama yerinizde olsam kimseye bu yaşadıklarınızdan söz etmezdim. Hikayeniz bir romanı andırıyor ve iki sarı kağıt arasına sıkıştırılmış romanlara hayranlık duyanlar yaldızlı kapaklarla ciltlenmiş olsa da gerçek gibi görünen romanlardan kuşku duyarlar. İşte Sayın Vilkont sizi bu sorun konusunda uyarmam gerek. Bu dokunaklı hikayenizi birine anlatırsanız hemen bu yozlanmış topluluğun diline düşeceğini bilin. Antony gibi davranmak zorunda kalacaksınız ama Antonilerin dönemi biraz geride kaldı. Belki insanlarda merak uyandırabilirsiniz ama ilgi odağı olmayı ve yorumların merkezinde yer almayı sevmez. Bu durum sizi yorabilir.
Sanırım haklısınız Sayın Kont, dedi Monte Cristo'nun kararlı bakışları karşısında elinde olmadan beti benzi solan genç adam. Bu önemli bir sakınca olacak.
Ah, bunu fazla abartmamak gerek, dedi Monte Cristo. Çünkü bir hatadan uzak durmaya çalışırken başka bir çılgınlığa kapılmak mümkündür. Hayır, tasarlanması gereken basit bir davranış planı bu ve sizin gibi zeki bir insanın çıkarlarına uygun düştüğü için uygulanması daha kolay bir plan. Tanıklıklarla ve kuracağınız saygın dostluklarla geçmişinizde karanlıkta kalan her şeye karşı mücadele etmeniz gerek.
Andrea belirgin bir şekilde etkilenmiş görünüyordu.
Size desteğimi sunup kefil olacağım, dedi Monte Cristo. Ama en iyi dostlardan bile kuşkulanmak bende bir alışkanlıktır ve hatta başkalarını bu kuşkuyu duymaya teşvik ederim. Bu yüzden trajedi oyuncularının söylediği gibi kişiliğime aykırı bir rol oynayacağım ve gereksiz olsa da kendimi ıslıklatmayı göze alacağım.
Yine de Sayın Kont, dedi Andrea biraz küstahlaşarak, beni size tavsiye eden Lord Wilmore'un kanısına göre,
evet kuşkusuz, diye yanıtladı Monte Cristo. Ama sevgili Monsieur Andrea, Lord Wilmore beni gençliğinizin biraz fırtınalı geçtiği konusunda da bilgilendirdi.
Ah, dedi Kont Andrea'nın şaşkın ifadesini gördüğünde. Sizden itiraf etmenizi istemiyorum. Zaten babanız Sayın Cavalcanti Markisi, Lucca'dan buraya hiç kimseye ihtiyaç duymamanız için getirildi. Onu tanıyacaksınız, biraz katı, gösterişe düşkün biri ama subay olmasından kaynaklanıyor bu. 18 yaşından beri Avusturya ordusunun hizmetinde olduğu düşünüldüğünde bunlar görmezden gelinecek. Avusturyalılara karşı genellikle seçici davranmayız. Neticede sizi temin ederim ki oldukça güvenilir bir baba.
Ah, içimi rahatlatıyorsunuz Monsieur. Yanından ayrılmamın üzerinden çok uzun zaman geçtiği için onunla ilgili hiçbir anım yok.
Üstelik büyük bir servet birçok şeyin üzerine örter.
Babam gerçekten zengin mi Monsieur?
Bir milyoner, 500 bin frank geliri var.
O zaman, diye sordu genç adam endişeyle, konumum iyi mi olacak?
Hem de çok iyi sevgili Monsieur, Paris'te kalacağınız süre boyunca yılda 50 bin frank geliriniz olacak.
Ama bu durumda hep Paris'te kalırım.
Hem, koşulların nasıl geliştiğini kim bilebilir Monsieur? İnsan ister, Tanrı karar verir.
Andrea iç çekti. Ama, dedi, Paris'te kalacağım süre boyunca ve hiçbir koşul beni buradan ayırmaya zorlamayacağına göre az önce sözünü ettiğiniz paranın bana verileceği kesin mi?
Ah, elbette.
Babam aracılığıyla mı? Diye sordu Andrea endişeyle.
Evet ama Lord Wilmore'un güvencesiyle. Kendisi babanızın talebi üzerine Paris'in en güvenilir bankacılarından biri olan Monsieur Danglars'ta ayda 50 bin franklık bir kredi açtı.
Peki babam Paris'te uzun süre kalmayı düşünüyor mu?
Diye sordu Andrea az önceki endişeli ifadesiyle.
Sadece birkaç gün, görevi 2-3 haftadan fazla izin almasına imkan tanımıyor.
Ah sevgili babam, dedi binbaşının Paris'ten kısa süre sonra ayrılacağına çok sevinen Andrea. Bu yüzden, dedi Monte Cristo bu sözlerdeki vurguyu anlamamış gibi davranarak, bir araya gelmenizi bir an bile geciktirmek istemiyorum. O saygıdeğer Monsieur Cavalcanti'yi kucaklamaya hazır mısınız?
Umarım bundan kuşku duymuyorsunuzdur.
Tamam o zaman, salona girin sevgili dostum, orada sizi bekleyen babanızı bulacaksınız.
Kontu büyük bir saygıyla selamlayan Andrea salona yöneldi. Onun gidişini izleyen Kont, Andrea gözden kaybolur kaybolmaz bir yay aracılığıyla çerçevesinden çıkıp salona bakan küçük bir deliği maharetle sergileyen bir tabloyu itti. Salonun kapısını kapayan Andrea, yaklaşan ayak seslerini duyunca ayağa kalkmış binbaşıya doğru yürüdü.
''Ah, Monsieur, sevgili babacığım!''
dedi kapının arkasında bekleyen Kont kendisini duyacakmış gibi yüksek sesle. ''Gerçekten siz misiniz?''
''Merhaba sevgili oğlum!'' dedi binbaşı ciddi bir ifadeyle. ''Onca yıllık ayrılıktan sonra tekrar buluşmamız ne büyük mutluluk!'' dedi bir kez daha kapıya doğru bakarak.
''Gerçekten de uzun süre ayrı kaldık.
Monsieur, kucaklaşmayacak mıyız?'' diye sordu Andrea.
''Nasıl isterseniz oğlum!'' dedi binbaşı. Ve iki adam Fransız tiyatrosunda olduğu gibi başlarını birbirlerinin omuzlarına yaslayarak kucaklaştılar.
''İşte nihayet yeniden bir aradayız.'' dedi Andrea.
''Evet, yeniden bir aradayız.'' diye yanıtladı binbaşı.
''Bir daha ayrılmamak üzere mi?''
''Elbette sevgili oğlum, sanırım artık Fransa'yı ikinci ülkeniz olarak görüyorsunuz.''
''Gerçekten de Paris'ten ayrılmak beni çok üzecek.''
''Ama ben anlayacağınız gibi Lucca dışında yaşayamam. Bu yüzden İtalya'ya elimden geldiğince çabuk döneceğim.''
Ama sevgili babacığım, yola çıkmadan önce bana hiç kuşkusuz ailemin belirlenmesini sağlayacak belgeleri vereceksiniz, öyle değil mi?
Elbette, çünkü buraya özellikle bunun için geldim ve bunları size verebilmek, yeniden görüşmeye başlamamızı sağlayabilmek için sizi bulmakta öyle güçlük çektim ki, geçtiğimiz yılları neredeyse sırf bu işe harcadım.
Belgeler nerede?
İşte.
Andrea babasının evlilik ve kendisinin vaftiz belgelerini büyük bir ihtirasla kaptı ve hepsini iyi bir evlada yaraşan bir hırsla açtı. İki kağıdı en deneyimli bakışları ve çok yoğun bir ilgiyi belli eden bir çabukluk ve alışkanlıkla okudu. Okumayı bitirdiğinde yüzü tasvir edilemez bir sevinçle parladı ve binbaşıya garip bir gülümsemeyle bakarak
''Bak sen'' dedi mükemmel bir Toskana şivesiyle. ''Demek İtalya'da kürek cezası yok.''
Binbaşı doğruldu.
''Bu da nereden çıktı?''
''Demek hiç ceza almadan böyle belgeler düzenleyebiliyorlar. Çok sevgili babacığım, Fransa'da bu kağıtlardan biri için bizi 5 yıl kürek cezasına çarptırıp Toulon havası almaya gönderirlerdi.''
''Öyle mi?'' dedi Lukkalı heybetli bir ifade takınmaya çalışarak.
''Sevgili Monsieur Cavalcanti'' dedi Andrea binbaşının kolunu kavrayarak. ''Babam olmanız için size ne kadar ödeniyor?''
Binbaşı konuşmak istedi.
''Şşşt!'' dedi sesini alçaltan Andrea.
''Bana güvenmeniz için ilk adımı ben atacağım. Oğlunuz olmam için bana yılda 50 bin frank ödeniyor. Bu yüzden anlayacağınız gibi babam olduğunuzu inkar eden ben olmayacağım.''
Binbaşı etrafına endişeyle baktı.
''Hey, rahat olun, biz bizeyiz.'' dedi Andrea. ''Zaten İtalyanca konuşuyoruz.''
''Tamam o zaman, bana bir kereliğine 50 bin frank ödeniyor.''
''Monsieur Cavalcanti, peri masallarına inanır mısınız?''
''Eskiden inanmazdım ama artık inanmam gerekiyor.''
Demek kanıtınız var.
Binbaşı yeleğinin cebinden bir avuç altın çıkardı.
Gördüğünüz gibi somut kanıtlar. Peki bana verilen sözlere inanabilir miyim?
Sanırım inanabilirsiniz.
Ve bu yürekli kontun sözlerini tutacağına.
Harfi harfine ama anlayacağınız gibi bu amaca ulaşmak için rolümüzü iyi oynamalıyız.
Nasıl yani?
Ben şefkatli babayı,
ben de saygılı oğlu oynayacağım.
Çünkü onlar benim soyumdan olmanızı istiyorlar.
Onlar dediğiniz kim?
Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Size mektup yazanlar, bir mektup almadınız mı?
Evet.
Kimden?
Başrahip Busoni adlı birinden.
Onu tanımıyorsunuz değil mi?
Hayatımda hiç görmedim.
Bu mektupta ne yazıyordu?
Beni ele vermeyeceksiniz öyle değil mi?
Bu sırrı kendime saklayacağım. Ne de olsa çıkarlarımız ortak.
Alın okuyun.
Ve binbaşının uzattığı mektubu Andrea alçak sesle okudu.
Yoksulsunuz. Sizi bahtsız bir yaşlılık bekliyor. Zengin olmasanız da kendi gelirinizle geçinmek ister misiniz?
Hemen Paris'e gidin ve Şanzeliz Caddesi 30 numarada ikamet eden Sayın Monte Cristo Kontu'na Corsinari merkezinden olan ve 5 yaşındayken kaçırılan oğlunuzu sorun. Bu çocuğun adı Andrea Cavalcanti'dir. Altta imzası olan kişi kendisinden kuşku duymamanız için ve sizi memnun etmek amacıyla size ilişikteki bu belgeleri gönderiyor. 1. Floransa'da Monsieur Gozzi'den tahsil edilebilir 2400 Toskana lirası. 2. Sizin için 48.000 franklık kredi açtığım Sayın Monte Cristo Kontu'na bir bilgilendirme mektubu. 26 Mayıs günü akşam 7'de kontta olun. İmza Başrahip Busoni.
İşte bu.
İşte bu da ne anlama geliyor? Ne söylemek istiyorsunuz? Diye sordu binbaşı.
Neredeyse aynı mektubu bana da yolladığını söylüyorum.
Size mi?
Evet bana.
Başrahip Busoni'den mi?
Hayır.
Peki kimden?
Denizci Simbad takma adını kullanan Lord Wilmore adlı bir İngiliz'den.
Ve siz de onu benim başrahip Busoni'yi tanıdığım kadar tanıyorsunuz.
Evet ama sizden bir adım öndeyim.
Onu gördünüz mü?
Evet bir kere.
Nerede?
Ah işte bunu size söyleyemem. Gereksiz yere benim kadar bilgi sahibi olursunuz.
Peki bu mektupta ne yazıyordu?
Okuyun.
Yoksulsunuz ve sizi berbat bir gelecek bekliyor. Bir isme sahip, özgür, zengin olmak ister misiniz?
Şuraya bakın, dedi topuklarının üzerinde salınan genç adam. Neredeyse aynı soru sorulmuş.
Nice'ı Cenova kapısından terk edecek ve atları koşulmuş halde bulacağınız posta arabasına binin. Torino, Chambéry ve Pont de Beauvision yolunu izleyin. Kendinizi Şanzeliz Caddesi 30 numarada ikamet eden Sayın Monte Cristo Kontu'na takdim edin ve ona babanızı sorun. Siz, Marki Bartolomeo Cavalcanti ve Markiz Olivia Corsinari'nin oğlusunuz. Paris Sosyetesi'ne size Marki tarafından sunulacak belgelerle doğrulanacak bu isimle gireceksiniz. Statünüze gelince, yılda 50.000 franklık bir gelir bu konumunuza uygun bir yaşam sürmenizi sağlayacaktır. Ekte, Nice'da Monsieur Ferrea'nın bankasından tahsil edebileceğiniz 5.000 franklık bir senet ve ihtiyaçlarınızın karşılanması için görevlendirdiğim Monte Cristo kontuna sunacağınız bir bilgilendirme mektubu var. Denizci Simbad.
Hmm, dedi binbaşı. Bu çok güzel.
Değil mi?
Kontu gördünüz mü?
Az önce yanındaydım.
Mektubu onayladı mı?
Kesinlikle.
Bu işten bir şey anladınız mı?
İnanın hayır.
Bütün bunlar birine dolap çevirdiğini gösteriyor.
Yine de o kişi siz değilsiniz.
Ben de değilim, öyle değil mi?
Hayır, orası kesin.
Peki o zaman?
Bizi bilgilendirmez, öyle değil mi?
Tam da öyle. Ben de bunu söylemek istiyordum. Sonuna kadar gidelim, temkinli ve uyanık olalım.
Kabul, sizinle aynı oyunda rol almaya layık olduğumu göreceksiniz.
Sevgili babacığım, bundan bir an olsun kuşku duymamıştım.
Beni onurlandırıyorsunuz sevgili oğlum. Monte Cristo salona girmek için bu anı seçti. Ayak seslerini duyan iki adam birbirlerinin kollarına atıldı. Kont onları birbirlerini kucaklarken buldu.
''Şuraya bakın Sayın Marki, tam da size uygun bir evlat bulmuş gibi görünüyorsunuz.'' dedi Monte Cristo.
''Ah Sayın Kont, sevinçten soluğum kesiliyor.''
''Peki ya siz delikanlı?''
''Ah Sayın Kont, mutluluktan uçuyorum.''
''Mutlu baba, mutlu oğul.'' dedi Kont. ''Canımı sıkan tek bir şey var.'' dedi binbaşı. ''O da Paris'ten böyle hemen ayrılacak olmam.''
''Ah sevgili Monsieur Cavalcanti,'' dedi Monte Cristo. ''Umarım sizi dostlarımla tanıştırmadan önce yola çıkmayacaksınız.''
''Emrinizdeyim Sayın Kont,'' dedi binbaşı.
''Şimdi genç adam, hadi itiraf edin.''
''Kime?''
''Elbette sayın babanıza. Ona mali durumunuz hakkında bir şeyler söyleyin.''
''Vay canına,'' dedi Andrea. ''En hassas noktama dokundunuz.''
''Duyuyor musunuz binbaşı?'' dedi Monte Cristo.
''Tabii ki duyuyorum.'' Evet ama söyleneni anlıyor musunuz?
Elbette.
Bu sevgili çocuk paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Ne yapmamı bekliyorsunuz ki?
Tabii ki ona para vermenizi.
Ben mi?
Evet, siz. Monte Cristo ikisinin arasına geçti. Alın, dedi Andrea'nın eline bir tomar para sıkıştırarak.
Bu nedir?
Babanızın size verdiği yanıt.
Babamın mı?
Evet, paraya ihtiyacınız olduğunu söylememiş miydiniz?
Evet, ne olmuş?
Babanız beni bu ihtiyacınızı karşılamakla görevlendirdi.
Benim alacağım parayla mı?
Hayır, yerleşme masraflarınız için, ayrıca.
Ah, sevgili babacığım.
Sessiz olun, dedi Monte Cristo. Gördüğünüz gibi bu parayı kendisinin verdiğini söylememi istemiyor.
Bu nezaketi takdir ediyorum, dedi Andrea paraları pantolonunun cebine doldururken.
Tamam, dedi Monte Cristo, şimdi gidebilirsiniz.
Sayın Kont'u yeniden görme onuruna ne zaman erişeceğiz, diye sordu Cavalcanti. Ah evet, bu onura ne zaman erişeceğiz, diye ekledi Andrea.
İsterseniz cumartesi. Evet, tamam, cumartesi. Outhale'daki Fontaine Sokağı 28 numarada birçok kişiyi akşam yemeğine davet edeceğim. Aralarında bankacınız Monsieur Danglars da var. Sizi onunla tanıştıracağım. Paranızı ödemek için ikinizi de tanıması gerek.
Resmi kıyafetle mi gelinecek, diye sordu binbaşı alçak sesle.
Resmi kıyafetle, üniforma, nişan, kısa pantolon.
Ya ben?
Dedi Andrea. Ah, siz sadece siyah bir pantolon, cilalanmış botlar, beyaz bir yelek, siyah veya mavi bir ceket giyecek, uzun bir kravat takacaksınız. Alışveriş için Biline ya da Veronique'e gidin. Adreslerini bilmiyorsanız Baptistin'den öğrenebilirsiniz. Zengin olduğunuz için giyiminizde aşırıya kaçmamanız olumlu bir etki yaratacaktır. At satın alacaksanız Divdex'lere, fayton alacaksanız Baptiste gidin.
Saat kaçta orada olmamız gerek? Diye sordu genç adam.
Saat 6:30'da.
Tamam, orada olacağız, dedi binbaşı elini şapkasına götürürken.
Kont'u selamlayan iki Cavalcanti dışarı çıktı. Pencereye yaklaşan Kont onların avluda kol kola yürüdüklerini gördü.
İşte iki büyük düzenbaz, dedi.
Gerçekten baba oğul olmamaları ne büyük bir bahtsızlık. Ardından bir anlık kasvetli bir düşünceden sonra morallere gidelim, dedi. Tiksinti midemi nefretten daha çok bulandırıyor.